Ayrım 26.
Barmatü partizan olan bir kimsenin içki içmemesinin gerektiğini biliyordu. Ama bu şarap ilaç gibiydi ve adet yerine gelsin diye küçük birer kadeh doldurdu bize. İki gün daha geçtikten sonra biz tekrar çıktık gece yolculuğuna. Bu kez Krova köyünden Dobretski köyüne geçmemiz gerekiyordu. Yolları iyi biliyordu Netso ve kılavuzsuz yürümeye başladık. Sabaha karşın erkenden, ortalık henüz aydınlanmadan yatak Marin Lakov'un avlusuna daldık. Netso parola verdi ve az sonra daimi bir partizan oteli olan samanlığa vardık. Henüz yarım saat bile geçmemişti. Marin yeni bir illegal getirdi samanlığa. Bu, İşçi Gençler Birliği yani RMS'nin Çervenbaryang İl Komitesi Sekreteri Grigor Virev Kamen'di. Bizi almaya gelmişti. İşte bunlar dedi Netso ve bizi gösterdi eliyle. Damyan'ı Pleven'e doğru götürmek lazım. Ogyana bizim yanımızda kalıyor. Grigor samana gömüldü. Üşütmüştü biraz kendisini ve çavdar müfrezesinin yürüttüğü savaşları, barınakları nasıl yaptığımızı, yemek sorununu, silah sorununu, bir partizan müfrezesine gerekli her şeyi sormaya başladı. Şimdi kış aylarında insanlarla çalışacağız. Örgütlere biraz çeki düzen verip sağlamlaştıracağız. İlkbahar gelince de biz de dalgalandıracağız bayrağı, dedi. Aslında Çervenbaryang Parti ilinde partizan savaşının temeli çoktan atılmıştı. Partizan ve baskın grupları artık bir sıra ciddi eylemler yapmışlar. Netso Garvanski'nin komutanlığındaki Georgi Benkovski müfrezesi 1944 yılında iyice güçlenmişti ve artık yerel yöneticilerin ciddi biçimde uykularını kaçırıyordu. Çağdar'dan Georgi Benkovski'ye gittiğim zaman neden bir partizan müfrezesinden başka bir partizan müfrezesine geçmem gerektiğini tam olarak düşünemiyordum. Kimseye de sormadım. Komutanım Dobrikrov'un gitmen gerekli demesi benim için yeterliydi. Savaşta emirler yerine getirilsin diye verilir. Çervenbaryang İl Parti Komitesi'nin talebi üzerine Çavdar müfrezesinden alındığımı sonradan anladım. Parti komitesinin emrine verilmiştim ve kışın örgütlenme döneminde doğrudan komiteden görev alıyordum. Komitenin oturumlarında her arkadaşın görevi belirleniyordu. Bu zaman içinde ben siyasal işlerdeydim ve diğer arkadaşlarla birlikte 3 ay köy ve kasabaları dolaşarak gençlik ve parti örgütleriyle birçok toplantı ve konferanslar yaptık. İlkbaharda müfrezenin kalabalıklaştırılmasına başlanınca Georgi Benkovski müfrezesinin kurmayına alındım. İl komitesinin yardımcısı olarak çoğu kez oturumlarında bulunuyordum ve komite sekreteri Peko Takov'un komite üyeleri Netso Garvanski, Grigor Vilev, Thomas Stefanov ve daha birçok arkadaşların ağır sorumluluklar gerektiren gerginlikle dolu aralıksız çalışmalarını yakından görebiliyordum. Bu arkadaşların yaşantıları tek bir şeye adanmıştı, savaş ve zafer. Bay Marin Lakovlar'da kaldığımız günler gayet sakin geçti. Hatta akşam yemeğini evde yedik. Sıcak odada yatıp uyuduk. 1940 yılının Haziran ayındaki büyük grevde birlikte tutuklandığımız arkadaşlarımdan tekstil işçisi Donka Kuzmanova'nın Dobretsi köyünde doğduğunu biliyordum. Tanıyor mu diye sordum Bay Marin'e. Bu arada sofrayı hazırlayan karısı. Donka mı? Biraz önce bizim kapının önünden geçti, dedi. Burada mı Donka diye hayretle sordum ben. Burada ya, nereye gidecek? Kocasına 15 yıl hapis cezası verdiler. Onu da ittiler köpek gibi. Ne yapsın, geldi kadın. Burada hiç olmazsa ekmek bulacaklar. Donka ile görüşmek için arkadaşlardan izin istedim. Biraz düşündükten sonra razı oldular. Donka artık köyde gizli çalışmalara katılmıştı. Ertesi gün Donka önlüğüne biraz yemiş koymuş geldi. Bir partizan kadınla görüşeceğini söylemişler. Başka hiçbir şey dememişler ona. İçeri girip arkasından kapıyı kapattığı zaman gözlerini kırpıştırdı biraz. Oda yarı karanlıktı. Karşısında da kadın yerine golf pantolonlu, kasketli bir çocuk duruyordu. Arkası dönmüş olarak. Donka öksürdü. Ben de döndüm. Bir an baktı, tanıyamadı birden. Sonra bana doğru atıldı. Kucaklaştık. Kocasını, tanıdıklarımızı sormaya başladım ben. Donka gizlice gülümsüyordu. En sonra dayanamadı. Mitko'yu sormayacak mısın? Dedi. Ne biliyorsun Mitko hakkında diye sordum elimi eline koyarak. Hiç bildiğim şu ki toplama kampından serbest bırakılmış. Elim ayağım kesilerek yatağa oturdum. Her şey aklıma gelirdi ama kocamın serbest bırakılacağını hiç beklemezdim. Ya sonra? Sonrası hiç. Düşünme onu. Küçük değil o. İllegal hayatta yeteri kadar tecrübesi de var. Eşim Mitko gerçekten serbest bırakılmış kamptan. Kısanti taraflarındaki Kristopole kampı kaldırıldıktan sonra polis Mitko'yu özel bir gözetim altına almış. Böylelikle başkalarının değilse bile hiç olmazsa benim izimi bulabilir sanmış. Ama Mitko'nun gerçekten büyük tecrübesi vardı illegal savaşta. Bu nedenle polisin bütün bekledikleri boşa çıkmış. Birkaç kere polisin gözünden kaybolmayı başarmış Mitko. Bu arada Rhino Esenova Habeş ile irtibata geçmiş. Rhino, Knyajevo Bölge Parti Komitesi üyelerindendi. Mitko'ya tırın partizan müfrezesiyle irtibat sağlamış ve bir gün Mitko bir fırsat bularak polisin gözünden kaybolmuş. Uzun süredir ikimiz de birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. 9 Eylül'den sonra bile birkaç gün acaba ikimiz de sağ mı değil mi öğrenememiştik. Donka ile o gün bir hayli konuştuk. Daimi yatağımız olmuştu o bizim. Daha sonraları ilkbahardaki olaylardan sonra polis tarafından tutsak edilmiş ve bir süre kendisine müthiş işkence yapılmıştı. Fakat bu mert devrimci kadın korkunç polis işkencelerine dayanabilmiş ve bu da hayatını kurtarmıştı onun. Çünkü doğrudan doğruya kendi aleyhinde bir suç kanıtı yokmuş. O da bir şey itiraf etmemiş. Nihayet polis serbest bırakmış Donka'yı ama günde 3 kere belediyeye gelip imza atmaya mecbur etmiş. Birkaç gün sonra biz Bay Mari'nin konuksever evini terk ederek Kiçera denilen mahalle yollandık. Dobretski ile Zlatna Panega köyü arasındaki yolun ortalarında bir yerde bulunuyordu Kiçera. Bir grup partizan orada kamptaydılar. Lukovit kasabasından partizan Nikolo Tsankov Pelov'u, Berenski köyünden Stoy Tsankov'u, Dobretski köyünden Petko Savov'u, Berenski köyünden Petko Ninov'u ve komutanları Vasil Simenov Çavdar'ı orada bulduk. Çavdar, Çervenbaryan parti bölgesinde partizan hareketinin en ilginç kişilerinden biridir. O sıralarda olup olacağı 23-24 yaşlarındaydı ama daha o zaman yaptıkları hayli önemliydi. Belensi köyünde dünyaya gelen Çavdar, küçük yaşta öksüz kalıyor ve zenginlere önce çobanlık, sırtmaçlık, sonra da ırgatlık ederek ekmeğini kazanmaya başlıyor. 1936 yılında Çavdar İşçi Gençler Birliği'ne üye oluyor. 1939 yılında da köyde parti örgütü onu kendi saflarına alıyor. Kısa bir süre içinde Çavdar'ın çok iyi bir örgütleyici olduğu anlaşılıyor ve RMS'nin bölge komitesine üye alınıyor. Daha sonra da komitenin sekreteri oluyor. Fakat bu coşkun genç Dobrev bölgesiyle yetinmiyor. Bu çalışma bölgesi dar görünüyor ona. Vratsa ile Çervenbaryan parti illeri arasında 10 kadar köyü ile o sıralarda hiçbir yere bağlı bulunmayan bir bölge var. Bir zamanlar burada RMS örgütleri de parti örgütleri de varmış ama şimdi ne Vratsa ne de Çervenbaryan il komitelerinin bir bağlantısı yok bu örgütlerle. Çağdar kendi girişkenliği ile bu unutulan bölgeyi canlandırıyor. Orman etrafındaki köyler ayrı bir bölge haline geliyor ve çok iyi bir örgüt hayatı başlıyor burada. Savaş grupları aktif olarak hükümete karşı çalışmaya başlıyorlar. Partizan hareketinin güçlendirilmesi sırasında da Georgi Benkovski müfrezesine bu bölge çok sayıda yeni partizan yolluyor. Onun bu üstün örgütleyicilik niteliği gözden kaçmıyor. Daha sonra müfrezenin kurmay başkanı oluyor Çavdar. Eylemlere geçilme kararlarının alındığı önemli oturumların hepsine katılıyor. Kiçera'ya gittiğimiz zaman Pleven Askeri Mahkemesi'nin Vasil Simenov'u asılmak suretiyle ölüme mahkum ettiği haberi alınmıştı henüz. Arkadaşlar Çavdar'a takılıyorlardı. Çavdar da eliyle tabancasını yoklayarak "Buyursunlar, gelsinler, assınlar beni," diyordu. Komutan ve ev sahibi olarak Çavdar konuklara en kuytu bir yer bulmaya çalıştı ve en büyük ekmek dilimlerini verdi bize. Ve çetedeki durumu anlattıktan sonra kendisine göre polis Toma Tsırvulkov'un çoktan gebertilmesi gerektiğini bildirdi heyecanlanmış olarak. Kulak kabarttım. Polis Tsırvulkov, Lukovit ilçesinin umacılarından biriydi. Hükümetin bu sadık köpeği tüm ilerici hareketlere ve insanlara düşman kesilmişti. Jopu kamçısı eksik olmuyordu yanından. Bir süre önce düzenlenen bir tuzağa o da katılmıştı ve bu tuzakta iki illegal arkadaş öldürülmüştü. Biri Peterevene köyünden Petko Kristev, diğeri Knyajevo'dan kağıt fabrikası işçilerinden Nikola Georgiev'di. O akşam partizan mahkemesi toplanarak polis çavuşu sapık bir cellat olan Toma Tsırvulkov'a ölüm cezası verdi. Bu karar vakit kaybetmeden yerine getirilmeliydi. Vasil Simenov Çavdar, Netso Garvanski Vurban ve Mitka Gripcheva Ogiana yerine getireceklerdi bu kararı. Polis öldürme görevine katılmayı gayet normal ve doğal karşıladım. Çünkü diğer partizanlara kıyasla çok daha tecrübeliydim bu konuda. Sonra böyle durumlarda bir kadından çok daha az kuşku duyulabilirdi. Bu işin cumartesi günü akşamı başarılması kararlaştırılmıştı. Çünkü polis her hafta sonu atına biner, köyüne gelir, pazartesi sabahına kadar orada kalırdı. Belensi ile Peterevene köyleri arasındaki şosenin virajına kadar yolumuz sık bir ormanlıktan geçtiği için cumartesi günü daha öğlende gittik oraya. Varacağımız yere yetiştiğimiz zaman güneş henüz yükseklerdeydi. Bir çalılığın içine gizlenerek beklemeye başladık. Pusuda beklemek kadar can sıkıcı bir şey yoktur. Saatler gayet ağır geçer. Elimin suya düşmesine sebep olacak görünmez bir tehlikenin belirmesi korkusu ile sabırsızlık birbirine karışıyordu. Çalılık içinde kımıldamadan birkaç saat kaldıktan sonra polis herhalde köye başka bir yoldan gitmiş olmalı dedik. Hayli geç olmuştu. Artık kimseler geçmiyordu yoldan. Tsvulkov gece yalnız başına yola çıkabilecek kadar da mert ve cesur kimselerden değildi. Partizan ateşine tutulabileceğini aklından geçirmesi olanaksızdı. Gelmeyecek dedi Netso tekrar. Öyleyse evine gidelim diye teklif etti Çavdar ve ne diyeceğiz diye bize baktı. Polisi gidip evinde öldürmek bir hayli tehlikeliydi. Evi köyün ortasındaydı. Ama her ne pahasına olursa olsun onu yok etmeye kararlıydık ve hiç itiraz eden olmadı Çavdar'ın bu teklifine. Bir saat sonra artık köydeydik. Etrafa bakına bakına kimseye görünmemeye çalışarak polisin evine geldik. Yavaşça sokak kapısını açarak avluya daldık. Biz Netso ile ikimiz başka yerlerde gözcü kaldık. Çavdar eve kadar sokulup duvara yapıştı. Sessizce bir gölge gibi giderek az sonra evin ışıyan penceresine uzandı. İçeriden sesler geliyordu. Silahlarımızı hazırladık. Çavdar kapıyı çalıp polisi çağıracaktı. Çıkınca da sıkacaktı kurşunu. Biz de duruma göre hareket edecektik. Fakat Çavdar yine sessizce geri döndü. Az sonra bize polisin odada olmadığını söyledi ve belki evde de değil dedi. Her ihtimale karşın ahıra da gidip atının orada olup olmadığını yokladı. At da yoktu. O halde yarın mutlaka gelir dedik. İşi bitiremeden geri dönmemek için bu gece bir yatağa gidip orada kalmalıydık. Dokode de burada, Belensi köyündeydi. Biraz sonra evinin avlusuna girdik. Onun o kurt köpeği karşıladı bizi. Yaman bir köpekti bu. Dokodedelere gelen tüm illegalleri, partizanları tanıyor ve böyle hallerde hiç avlamıyordu. Sanki bir sağduyusu vardı bu köpeğin ve bizden olanları önceden hiç görmediği halde bile tanıyordu. Bu kara kurt köpeğiyle az zamanda dost olduk biz. Beni görünce hemen üstüme atılır, arka ayaklarının üstünde doğrularak ön ayaklarıyla beni okşardı. Yere sağlam basmasam yıkabilirdi beni. Sonra başını kollarımın arasına sokar, iyice sokulurdu bana. Partizanları tanıdığı gibi polisleri de çok iyi tanırdı. Bu köpeğin bekçiliğinde bir oldu bitti karşısında kalmayacağımızdan gayet emindik biz. Karnımız açtı ama Doko dedeyi uyandırmak istemedik. Çünkü geç olmuştu. Gece yarısını geçmişti ve doğrudan girdik sığınağa. Sabahleyin Doko dede samanlığa girdi. Çiteni yükleyip hayvanlara saman götürmek sabahleyin ilk işiydi Doko dedenin ve ne olursa olsun hiç şaşmazdı bu. Çünkü bu şekilde gece herhangi bir konuğun gelip gelmediğini yokluyordu. Doko dede samanlığa girince Çavdar burada olduğumuzu bildirdi ve az sonra biz koca bir çanak süt paparasının etrafında oturuyorduk. İhtiyar bize gerekli olanı hemen anlattı ve iki oğlu durumu öğrenmeye gittiler. Döndükleri zaman Tsvulkov'un bu sabah eve dönmediğini ve bugün köye dönmeyeceğini öğrendik. Ne yapalım, kaderi yardım etti, şansı varmış adamın. Doğrudan kendisi adam öldürmediği için 9 Eylül'den sonra da kurtuldu. Oğulları da parti için çalışan gayet iyi remsistiler. Kiçera'da 3 gün daha kaldıktan sonra partizanlardan ayrıldık. 10. Bölüm. Kiçera'dan Lukovit'e kadar çabucak ve kolay geldik. Çünkü Kamen gayet iyi tanıyordu bu bölgeyi. 2 yıl içinde buralardaki tüm yolları, patikaları dolaşmış, en ıssız yerlere, en uzak kulübelere kadar sokulmuştu. Kasabaya Kovaçevo tepesi tarafından girdik ve gizlenerek önümüze ilk çıkan eve doğru yollandık. Yataklardan Rendak Yoto'nun eviydi bu. Avluyu sessizce geçip ahıra girdik. Atlar ürkek ürkek soluyorlardı. Kamen yanlarına sokulup onlara sessizce bir şeyler söyledi ve sakinleşti atlar. Anlaşılan ilk değildi onun buraya gelişi. Rendak Yoto'nun evinde 2 sığınak vardı. Polis birini bulabilse bile ikincisini katiyen bulamazdı. Sığınaklardan biri ahırın üstündeydi. Bay Yoto alaf yığmıştı üzerine. Ahırın tavanına da hiç belli olmayan bir kapak yapmıştı. Kapak kaldırılınca alafın içine oyulan sığınağa girilirdi. 5-6 kişi rahat rahat sığabilirdi buraya. Her zaman sıcaktı burası, ancak hava almıyordu. Öteki sığınak çok daha büyük bir ustalıkla yapılmıştı. İlk kez gelen yeni illegaller bulunduğu yeri tarif ettiğimiz halde bile bulamazlardı bu sığınağı. Rendak Yoto'nun evine dışarıdan bakıldığı zaman sayvanla bitişik gibi görünürdü. Duvarların temelindeki yontulmuş koca taşlardan birinin iğreti olabileceği, adam akıllı yoklanınca yerinden oynatılabileceği kimsenin aklından bile geçmezdi. Bu delikten evle sayvan duvarı arasındaki sığınağa girilirdi. Bu sığınak dar ve karanlıktı. Ancak kasabanın abluka altına alınması, evde de arama tarama yapılması beklendiği hallerde yararlanılırdı buralardan. Buraya da 5-6 kişi sığabiliyordu. Ancak bir günden fazla zor durabilirdi insan burada. Boğulabilirdi havasızlıktan. Bay Yuto'nun sığınaklarından il komitesi ve bazı illegal arkadaşlar yararlanırdı. Arkadaşımız iyi bir sığınak ustası ve aynı zamanda usta bir tüfekçi olarak bilinirdi. İşe yaramaz iki kırık tüfekten sağlam bir tüfek yapar, her çeşit tabancayı, her türlü silahı onarabilirdi. Ondaki bu silah zaafı tüm ailesine geçmişti. Evdekilerin hepsi iyi nişancıydı. Kendisi de kasabanın en iyi avcılarından biri sayılırdı. Bir akşam Nikola Tsankov'la birlikte Yotoların yukarıki sığınağına yerleşmiştik. Herhangi bir tehlike, endişe belirtisi yoktu ve uykuya dalmıştık. Çoktan geçmişti gece yarısı. Birden iki el silah sesi geldi. Yakın bir yerde patlamıştı. Hemen fırlayıp sarıldık tabancalara. Çizmeli ayak sesleri ve polis çavuşunun "canınızı kurtarmak isterseniz teslim olun" diye haykırmasını bekliyorduk. Fakat dışarısı sakindi. Sadece Rendak Yoto'nun karısı Dina yenge "kör olası gece yarısı kümese gelirsin ha, derini yüzeceğim senin" diye bağırıyordu. Biz sessizce ahıra inip hiç görünmeden pencereye yaklaştık. Dışarıda avluda Bay Yoto'nun çiftesiyle Dina yenge dikilmiş duruyor ve kümese gece misafirliğine gelen tilkiye küfrediyordu var gücüyle. Nikola ile birbirimize bakarak katıldık gülmekten. Dina yenge güldüğümüzü duydu ve girdi ahıra. Açık kapıdan dolunayın ışınları giriyordu içeri. Biz hala katıla katıla gülüyorduk. Dina yenge şaşkın şaşkın bize baktı. Sonra birden elini alnına vurarak "vay anam vay! Ne kadar da deliyim, evimde bulunanları unutmuşum, deli gibi tüfek patlatıyorum." Sonra bana yaklaşarak başımı omuzlarımı okşamaya başladı. "Anasının zavallı kuzusu, ne gün biliyor ne gece, bense deli bir tavuktan ötürü uykusunu kaçırıyorum." Dina yengenin kümesinden tilkinin tavuk aşırıp aşırmadığını hatırlamıyorum ama biz öğlende sıcak pili çorbası içtik ve acılı yahni yedik. Bay Yuto'nun karısı gece gündüz onlarla kalan tüm partizanlara, illegallere her zaman güler yüz gösterir, çok iyi davranırdı. O zamanlarda galiba benden başka kadın uğramıyordu onlara. Onun için gayet dikkatliydi bana karşı, hiçbir şey esirgemiyordu. Rendakların ahırında biz, Kamen, Getman ve ben 3 gün kaldık. İlkinci günün akşamı Radomirsi köyünden öğrenci Kosto Kirov'la irtibata geçtik. Bizi ona köyümüzden Georgi Tsakov Dramchinski yollamıştı. O götürecekti bizi oraya kadar ve yataklara teslim edecekti. Demek benim köyümde de insanların yüreğine yer yapmıştı parti diyordum kendi kendime. Rendakların evine dönerken aynı zamanda kalbim de sızlıyordu biraz. Kosta akrabamdı benim. Polisin birkaç kez babamı çağırıp sorguya çektiğini, asi kızından ötürü onu da ölümle tehdit ettiğini anlatmıştı bana. Nerede olduğumu, kim gizliyor onu diye sormuşlar. Babam omuz silkerek içtenlikle "bilmiyorum" demiş. Gerçekten de bizim evde olanlar bile nerede bulunduğumu, ne yaptığımı, hatta sağ olup olmadığımı bilmiyorlardı. Yarın köye gidecektim, belki evimizin yanından bile geçecektim ama ne eve uğrayacaktım ne de bizimkilere görünecektim. Bizim taraflara döndüğümü kimseye söylememesini Kostya'ya da tekrar tekrar tembih etmiştim. Ertesi gün saatler oldukça ağır geçti. Sözle heyecanlanmıyordum. Bir köye gidip sadece gençlik ve parti örgütleriyle irtibata girecektim ve onlara partinin kararlarını ulaştırıp dönecektim ama yüreğim sızlıyordu. Kendi köyüm, babam, kardeşlerim. Akşamleyin insanlar evlerine çekilmeye başladıkları zaman ovaya çıktık ve tüm kasabayı geçtikten sonra Gergo'nun bizi bekleyeceği kireç ocakları denen yere gittik. Saat 11'lere doğru Kamen iki taşı 3 kez birbirine vurdu ve derhal karşılık geldi üst taraftan. Birbiri ardına 2 kez tıkladı. Gergo bize doğru yaklaştı ve sonra sessizce geldi önümüze. Pleven ile Lukovit arasındaki şose hiç de tenha değildi. Arabalar, kamyonlar eksik olmuyordu. Gidemezdik bu yoldan. Onun için vurduk sürünmüş tarlaların içine. Ama arabalar burada da engel oluyorlardı bize. Dönemeçlerde fenerleri bize doğru ışıyınca hemen yatıyorduk yere. Baştan aşağı çamur içinde kalmıştık. Yine de yolculuğumuzun en zor yanı bu değildi. Yaş toprak ayakkabılarımıza yapışıyor ve çok güçleştiriyordu yürümemizi. Köye vaktinde, ortalık aydınlanmadan yetişebilmek için ayakkabılarımızı çıkarıp yalın ayak yürümekten başka çare yoktu. Gerçekten hava soğuktu, ayaklarımız üşüyordu ama daha rahat yürünüyordu böyle. 2 saat sonra nihayet vardık bizim köyün kenarına. Çabucak Pleven Şosesi'ni ve Çingene Mahallesi'ni geçerek mezarlık tarafından köy ortasına doğru yürüdük. Burada ben artık yumulu gözle de gidebilirdim. Az sonra Todor Penev dedenin evine geldik. Orada kalacaktık. Gergo onu çağırmaya gitti. Biz samanlığın gölgesine sindik. Biraz sonra Todor dede göründü ve hiç ağzını açmadan bir merdiven getirip ahırın üstüne yaptığı samanlığa çıktı. Arkasından tırmandık merdivene ve 1 dakika sonra artık üçümüz de yukarıdaydık. Todor dede Kamen'e bir şeyler fısıldadı ve gitti. Merdiveni de topladı. Ben yerleşecek bir yer aranıyor ve soğuktan büzülüyordum. Kamen, saman, saman al dedi. Anlayamamıştım. Ne? Saman, saman, samanla ovuştur ayaklarını, ısınırsın dedi. Getman artık var gücüyle donmuş ayaklarını ovuşturuyordu. Yanına oturdum. İlk aldığım bir avuç saman ayaklarımdan çamuru temizledi. Az sonra da ovuşturmaktan kızaran ayaklarım sanki sıcak bir suya batırılmış gibiydi. Elbiselerimizdeki çamuru biraz temizledikten sonra birer oyuk açarak samanın içine gömüldük. Az sonra ısınıp uykuya daldık.